Merhaba, ben Yusuf. Nine Nar Tree podcastine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceli içimin James R. Otis'in On Seven Deadly Economic Sins adlı kitabı. Ekonomi alanındaki temel kavramları geniş okur kitlesine anlanılır bir dille aktaran, dünsel bir ekonomi kitabıdır. Alt balığından da gürüleseği gibi, amat yalnızca piyasaları savunmak değildir. Yazar, Deining, refahı ve mutluluğu bozan yaygın ekonomik yanılgıları tek tek ele alır ve bunların neden kazık görünmesine rağmen nasıl hatalı sonuçlara götürdüğünü yansıklar. Kitap, klasik anlamda teknik bir ders kitabı değil, ekonomi, ahlak ve kamusal tartışma arasında köprü kuran bir denemedir. Otis'in, özellikle ekonomist olmayan okuyuculara hitap eder ve gündelik politik tartışmalarda sıksa duyulan ama çoğu zaman yeterince sorgulanmayan iddiaları tartınır. Eserin temel amacı insanların piyasa, zenginlik, eğitsizlik ve devlet müdahalesi hakkında daha tutarlı düşünmesini sağlamak. Böylece hem kişisel kararları hem de kamu politikası değerlendirmelerini güçlendirmektir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşalım. Elek olarak zenginlik sıfır toplamlı değildir, karnılıklı kazanka dayanır. Kitabın en temel iddiası zenginliğin danıtılan sabit bir pasta olmadığıdır. Otis'in. Ekonomik DT tokuların soğunun zorunlu bir kayıp ilikisi değil, iki tarafında kendi rızasıyla girdiği karşılıklı fayda ilikileri olduğunu savunur. Bu nedenle ticaret, birinin kazanıp dişerinin kaybettiği bir oyun gibi değil, her iki tarafında durumunu iyileştirebildiği bir süre olarak görülmelidir. Yazarın opt-out, yani çıkabilme imkanına yaptığını vurgu da bu noktada önem kazanır. Eğer taraflardan biri özgürce ayrılabiliyorsa, ilim genellikle sebir veya sumuru değil, gönüllü mübadelenin sonucudur. Bu bakınası, özellikle piyasa ilişkilerini yalnızca çıkar satması olarak görün yaygın yorumlara gülü bir itiraz oluşturur. Kitap, refahın kaynaktan çekip alma ile değil, üretim, uzmanlama ve değişim ile büyüdüğünü anlatır. Böylece ekonomik büyüme, bakasının payını azaltmak zorunda olmayan bir genileme olarak tanımlanır. İkinci olarak piyasalar kusursuz değildir. Ama kusurlar onların temel faydasını silmez. Otis'in, piyasaları savunurken onları hatasız kurumlar gibi göstermeye sarılmaz. Aksine piyasa süreçlerinin eksik bilgi, duysallık, kolektif eylem sorunları ve benzeri sınırlamalarla karmalamalıtığını kabul eder. Kitabın önemli yönlerinden biri, piyasanın kusurlarını fark etmenin onu bütünüyle reddetmeyi gerektirmediğini göstermesidir. Yazarın yaklanımında asıl soru, belirli bir sorunda piyasanın mı, devlet müdahalesinin mi, yoksa başka bir düzenleme biçiminin mi daha iyi sonuç verdiğidir. Bu çerçeve, piyasa bağrısızlığın kavramını otomatik bir devlet müdahalesi sandısına dönütürmez. Nunk kamu müdahalesinin de bilgi eksikliği, temlik bozulması ve beklenmeyen yan etkiler gibi kendi sınırları vardır. Otis'in, ekonomik tartışmayı ideal sistem arayından çıkarıp somut kurumsal karnılandırmaya tanır. Bu sayede okur piyasayı kusursuz diye değil, soğu durumda diye seseneklerden daha iyi lefsel olduğu için değerlendirmeyi ültrenir. Bundan çi saynamon değilim. Eğitsizlik ile yoksulluk aynı. Değildir, kitapta üzerinde durulan, önemli temalardan biri de eğitsizlik tartışmasının nasıl ele alınması gerektiğidir. Otis'in, insanların gelir veya servet bakımından farklı düzeylerde bulunmasının tekbanını halaki bir felaket olarak görülmesine karını sıkar. Ona göre asıl mesele, insanların mutlak yoksulluk içinde yamayıp yamadığını ve temel yamam imkanlarına eriyemediğidir. Bu yüzden piyasaların genelemesiyle milyonlarca insanın yoksulluktan çıkabilmesi, eğitsizlik endişesinden daha ağır basan bir gelimidir. Yazar, eğitsizliğin bazı durumlarda toplumsal huzursuzluk yaratabileceğini de teslim eder. Ancak bunun ekonomik büyümeye ve piyasa erişimine karşı kullanılmaması gerektiğini savunur. Böylece tartışma, servet farklarının kendisine değil, bu farkların hangi toplumsal kolerada ortaya çıktığına kaydırılır. Kitabın bu kısmı, özellikle kamuoyu tartışmalarında sıksa birbirine karıştırılan iki kavramı ayırması bakımından önemlidir. Eğitsizlik her zaman kötü değildir ama geniş saplı yoksulluğun azalması çok daha somut bir ilerlemedir. Dördüncü olarak, devlet müdahalesi her zaman çözüm değildir çünkü yandan tevhikler yaratabilir. Otis'in kitabı. Devletin piyasadaki her sorunu çözebileceği varsayımına da eleştirel yaklanır. Ona göre piyasa bağımsızlıkları gerçekten vardır. Ancak bunları düzeltmek için getirilen kamu müdahaleleri her zaman beklenen sonucu vermez. Çünkü devlette insanlardan oluşur, bilgi sınırlıdır ve siyasi süreler kendi teviklerine sahiptir. Bu nedenle müdahale, bir sorunu hafifletirken banka bir sorunu büyütebilir. Kitap, özellikle ekonomik tartışmalarda kolayca kabul edilen. Onun çeyi sorgular, sorun varsa devlet devreye girmelidir. Ottesson bunun yerine, her müdahalenin alternatif maliyetlerini ve olası yan etkilerini değerlendirmeyi önerir. Bu yaklaşım, ekonomik dönmeyi ilk reflekslerden uzaklatırır ve daha dikkatli bir kurumsal analiz gerektirir. Okur, yalnızca iyi niyetli politikaların yeterli olmadığını, tasarımın ve sonuçlarında önemli olduğunu görür. Böyle kitap, müdahalenin kendisini değil, müdahalenin mantığının ve sınırlarını tartınır. Son olarak, ahlak, piyasa ve özgür değişim birlikte düğünülmelidir. Ezer'in diğer ekonomi kitaplarından ayrılan yönlerinden biri, yalnızca verimlilik değil, ahlaki boyut üzerinde de ısrar etmesidir. Ottesson, piyasa ekonomisini sadece zenginlik üreten bir mekanizma olarak değil, aynı zamanda insanların birbirine saygı göstererek ilişki kurabildiği bir düzen olarak inceler. Serbest deyimin karıcı tarafı arasallatırmak yerine onun da kendi amaçları olan bir özne olduğunu kabul etmeyi gerektirir. Bu yüzden yazar, dünyasının ya da ticaretin otomatik olarak ahlaksız sayılamayacağını, doğru kurallar altında gayet onurlu bir faaliyet olabileceğini savunur. Bu cünse, özellikle piyasayı yalnızca açgözlülükle üzdeletiren yaygın algıya karno geliştirilmiştir. Kitabın hamar teolojik serşevesi, yani ekonomik günahlar fikri, aslında ahlaki dil ile ekonomik analizi bir araya getirir. Böylece okur, piyasayı soğuk bir matematik alanı olarak değil, insan ilişkilerinin önemli bir parçası olarak dönmeye yönlendirilir. Bu yönüyle kitap, iktisat ile siyaset felsefesi arasında güllü bir bağ kurar. Sonuç olarak, Seven Deadly Economic Sins, ekonomiye teknik ayrıntılar üzerinden değil, temel varsayımlar üzerinden bakmak isteyen okurlar için uygundur. Sellikle piyasa, devlet müdahalesi, şoitsizlik ve yoksulluk hakkında gürüm olan ama bu gürümleri sistemli biçimde sorgulama mükiler için çok faydalıdır. Kitap, ekonomi eğitimi olmamı okurlarında rahatlıkla takip edebileceği bir dille yazılmıştır, ancak dünsel içeriği hafife alınacak kadar basit değildir. Onu benzer popüler ekonomi kitaplarından ayıran, yalnızca piyasa lehine argümanlar sunması değil. Bu argümanları ahlaki ve felsefi bir sefsevede ilemesidir. Ottesson, okuyucuya sadece neyin doğru olduğunu söylemez, neden yanlın dünme bisimlerinin kazıp geldiğini de gösterir. Bu da kitabı, kısa ama üretici bir ekonomi giriği olmaktan çıkarıp, kamusal tartışmayı daha dikkatli yürütmek için bir dünme kılavuzuna döndürür. Ekonomiyle ilgilenen genel okur. Politika tartışmalarını daha sağlam temellendirmek isteyenler ve refahın nasıl olunduğunu anlamak isteyen herkes için de erli bir kitaptır. Destek olmak isterseniz James R. Ottesson kitabı, podcast açıklamasında paylaşım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra, dünçelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görmek üzere.